Ayrım 19.
Astor içini çekerek karşılık verdi. Seni bir şeye inandırmaya çalışmayacağım. Hepsi bu kadar. Yalnızca seninle pazarlık edeceğim bir şey var. Güç ya da kolay olsun, sana söyleyeceğim. Yanımda çok becerikli biri var. Onu Franki üzerinde çalıştıracağım. Bunu söylerken genç adam, Aldo Monza'nın örgüt lideri Fisolini'ye yaptıklarını anımsamış ve midesi bir tuhaf olmuştu. Zamanını boşa harcıyorsun. Ne yaparsanız yapın, Franki konuşmayacaktır. Evet, belki o konuşmayacak. Ama Franki'nin bedeni parça parça edilip her organı incelemen için sana getirilecek. Senin kardeşini bu işkenceden kurtarmak üzere konuşacağını düşünüyorum. Ama neden önce yolun başından başlamayalım? Staki, neden o aracıyı koruyorsun? Aslında onun sizi koruması gerekirdi ve o bunu yapmadı. Staki sorulara yanıt vermedi. Biraz sonra da o sordu. Neden sen Franki'yi gitmesi için bırakmayasın? Bunu çok iyi biliyorsun. Peki benim yalan söylemediğimi nereden bileceksin? Lanetler olsun. Neden yalan söyleyesin ki? Yalan söylersen ne kazanırsın? Sen Franki'yi gerçekten büyük bir işkenceden kurtarabilirsin. Bu durumu şimdi açık seçik görüyor olmalısın. Biz orada yalnızca silahı çeken tetikçilerdik. Senin asıl aradığın daha büyük kişiler. Neden bizi serbest bırakmıyorsun? Astor pek sakin bir tavırla yanıtladı. Staki, sen ve kardeşin büyük bir adamı öldürme işini üzerinize aldınız. Büyük para karşılığı büyük bir kendini beğenmişlikti bu. Haydi, bu iş sizi aştı. Boyunuzdan büyük iş yapmaya kalkarak sonunda yitirdiniz. Şimdi bedelini ödemek zorundasınız. Yoksa dünyanız bir tahtarevallinin ucunda sallanacak. Böyle olmak zorunda çünkü. Şimdi kolay ya da zor. Seçimini sen yap. Şu andan başlayarak tam bir saat sonra şu masanın üzerinde Franki'nin pek önemli bir organını kesik olarak göreceksin. İnan bana, bunu yapmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Staki, senin palavra atmadığını nereden bileyim diye sordu. Düşün Staki, işleri Rosie ile nasıl düzenlediğimi aklına getir. Bu ayarlama çok zaman ve sabrı gerektiriyordu. Sizi buraya 8 kişilik silahlı bir ekiple getirdiğimizi düşün. Bu da çok para gerektiren sorunlu bir durumdu. Hem de Noel'den önce oldu. Ben pek ciddi bir adamım, Staki. Bunu görebilirsin. Düşünmen için sana bir saat süre tanıyacağım. Eğer konuşursan, söz veriyorum, Franki başına neler gelebileceğini bilmeyecektir. Astor bir kez daha mutfağa indi. Aldo Monza onu bekliyordu. Ne oldu diye sordu Monza. Henüz bilmiyorum Aldo. Ama benim yarın akşam Nicole'in evinde Noel yemeğinde bulunmam gerekiyor. Bu iş gece bitmeli. Bir saatten fazla sürmeyecek dedim Monza. O adam ya konuşacak ya da ölecek. Astor bir süre şöminede çıtırtılarla yanan ateşin karşısında oturarak gevşedi. Sonra üst kata, Staki'nin yanına çıktı. Adam pek yorgun ve içine kapanmış gibi görünüyordu. Düşünmüştü. Franki konuşmayacaktı. Çünkü şimdi de umut var sanıyordu. Oysa Staki, Astor'un tüm kağıtları masaya yaydığını biliyordu. Ve şu anda Staki, bugüne kadar öldürdüğü adamların karşı karşıya kaldığı korkuları, yazgının onları kurtuluşa itmesi için umursamaz ve semeresiz umutlara bel bağladıklarını anlıyordu. Her türlü olasılığa karşı diri kalan umutlar da vardı. Staki, kardeşi Franki'nin parça parça edilerek öldürülmesini istemiyordu. Astor'un yüzünü inceledi. Genç olmasına karşın bu adam pek sertti. Onda yüksek mahkeme yargıçlarının ciddi tavırları vardı. Kar yağışı iyice artmıştı. Camlar beyaz bir kürkle örtülü gibiydiler. Franki bulunduğu odada uyanıkken düş görüyordu. Rosie ile birlikte gittikleri Avrupa'da Paris bulvarlarını karlar örtüyor, Venedik kanallarına kar yağıyor, kar büyülü görüntüler kazanırken Roma büyülü bir kent durumuna geliyordu. Staki ise yattığı yatakta kardeşi Franki'yi merak ediyordu. İki kardeş büyük bir atış yapmış ve ıska geçmişlerdi. Bu da öykünün sonuydu. Staki, kardeşi Franki'nin oynadıkları oyunda 20 sayı geride kalıp, şimdi de umudunu yitirmediğini düşünmekten kendini alamıyordu. Bir saatin sonunda Staki, yanına gelen Astor'a, ''Ben kararımı verdim, tamam, sana her şeyi anlatacağım ama sen Franki'ye hiçbir şey söylemeyeceksin, olur mu?'' dedi. ''Evet, sana söz veriyorum ama bana yalan söylersen hemen anlarım.'' ''Yalan söylemeyeceğim, diyen Staki açıklamaya başladı. Yalan söylememin ne yararı olacak? Bize bu işi veren adamın ismi Heskov'dur. Babylon kentinin biraz ilerisindeki Brightwater adlı kasabada oturuyor. Boşanmış biridir. Şu anda tek başına yaşıyor. 16 yaşında dev azmanı, çok iyi basketbol oynayan bir oğlu var. Ancak oğlan annesiyle birlikte kalıyor. Heskov bizi daha önceki yıllarda da bazı işler için tutmuştu. Bu son iş için bize ödenecek para 1 milyon dolardı. Ve kardeşimle başlangıçta bu paranın ödeneceğinden kuşkuluyduk. Baba April, öldürülmesi zor olan büyük bir adamdı. Biz bu işi biraz duraksayarak aldık. Ama Heskov bize güvenceler verdi. FBI ile yerel polisi düşünmememizi, onların bize sorun çıkarmayacaklarını söyledi. Büyük bir düzenleme yapılmıştı çünkü. Heskov bize baba April'in hiç gücü kalmadığını anlattı. Belli ki bu noktada yanılıyordu. Çünkü şu anda sen buradasın ve bize yaptığı o öneri geri çevrilmeyecek kadar büyük paraydı. Astor, bu söylediklerin pislikle dolu olduğunu düşündüğün bir adama verilecek çok fazla bilgiyi içermiyor mu diye sordu. Sana doğruyu söylediğime inanmanı isterim. Her şeyi düşündüm. Öykümüz sona erdi. Ancak Frankie'nin bunları anlattığımı öğrenmesini istemiyorum. Merak etme, sana inanıyorum ve sözümü tutacağım. Odadan çıkıp Monza'ya talimat vermek için mutfağa indi. Öldürülecek adamların kimlik kartı, ehliyet ve kredi kartlarını istedi. Staki'ye verdiği sözü tutacak, Frankie hiçbir uyarı yapılmadan kafasının arkasından silahla vurulacaktı. Staki de acı çektirilmeden öldürülecekti. Astor arabayı sürerek New York'a gitmek üzere dışarı çıktı. Tipi şimdi sulu kara dönmüştü. Aldo Monza'nın aldığı emre uymaması seyrek yaşanılan bir durumdu. Ama emri uygulayıp infazı yapacak kişi olarak onun hem kendini hem de adamlarını koruma hakkı bulunuyordu. Bu işte tabanca kullanılmayacak, Monza işi iple bitirecekti. Aldo önce 4 korumanın da yardımıyla Staki'yi boğdu. Adam direnmeye kalkmamıştı bile. Oysa Frankie'de durum tersine çok farklı oldu. 20 dakika süreyle Frankie eğilip bükülerek, çırpınıp hamleler yaparak ipten kurtulmaya çalıştı. Bu korkunç 20 dakika süreyle Frank Sturzo öldürüleceğini çok iyi biliyordu. Sonra iki ceset battaniyelere sarılıp gene yağmaya başlayan karların altında evin arkasındaki ormana taşındı. Sık çalıların arasındaki bir çukur cesetler için saklama yeri olacaktı. Cesetler bu çukurda ilkbahara kadar ve belki de hiç bulunmayacaktı. Bulunurlarsa o zamana kadar doğa onların icabına çoktan bakmış olacaktı. Monza onların ölüm nedeninin anlaşılmamasını umut ediyordu. Burada Aldo Monza yalnızca uygulamadaki nedenlerle patronuna karşı gelmemişti. O da aynen baba April gibi acımayı yalnızca Tanrı'nın dağıttığı bir lütuf olarak görüyor, buna sıkı sıkıya inanıyordu. Başka kişileri katil olarak kiralayan adamların acıma göstereceği düşüncesinden nefret ediyordu. Bir adamın başkalarını bağışlaması pek küstahça bir düşünceydi. Monza'ya göre böyle acıma gösterir gibi davranan kişiler içi boş büyüklük gururuna kapılmış ve saygıya layık olmayan bireylerdi. Monza kendisi için böyle bir acınmayı kesinlikle istemezdi. İkinci kitap, 9. bölüm. Kurt Çilke yasalara, yani insanların barış dolu yaşamı sürdürmek için bulduğu kurallara inanıyordu. O her zaman dürüst toplumun temeline bomba koyan uzlaşmalardan kaçınmış, devlet düşmanlarına karşı gösterilecek hoşgörüyle savaşmıştı. Bu yolda 20 yıl süren savaşımından sonra inancının büyük kısmını yitirmiş bulunuyordu. Onun beklentilerine uyacak yaşamı yalnızca karısı Georgette sürdürüyordu. Çilke'ye göre politikacılar yalancıydı, güç kazanma yolunda açgözlü, acımasız ve kötüydüler. Ardından suçlu olarak dünyaya gelmiş gibi davranan dolandırıcılar, aşırı vahşi kişiler ve katiller geliyordu. Yasaları uygulamaya koyan kişiler biraz daha iyiydiler. Çilke bunların en iyilerinin FBI ajanları olduğuna inanıyordu. Geçen yıl boyunca Çilke'nin üst üste gördüğü bir düşü vardı. Bu düşte kendisi 12 yaşında bir erkek çocuktu ve bütün gün sürecek ve yaşamsal önemde bir okul sınavına girmek zorundaydı. Okula gitmek için evden çıkarken annesi ağlıyor ve Çilke düşünde bunun nedenini anlıyordu. Eğer bu sınavda başarılı olamazsa annesini bir daha kesinlikle göremeyecekti. Çilke düşünde cinayetlerin sınır tanımaz biçimde giderek arttığını, akıl hastası olmuş toplumun desteğiyle bazı yasaların oluştuğunu, bu yasalarla bir takım sakat testlerin geliştirilerek 12 yaşındaki çocuklardan hangisinin ileride cani olacağının önceden saptandığını anlıyordu. Bu testte başarısızlığa uğrayanlar ortadan kaldırılacaktı. Çünkü tıp bilimi Çilke'nin düşünde, cani ruhlu kişilerin salt adam öldürme zevkini tadabilmek için cinayet işlediklerini kanıtlamıştı. Siyasi suçlar, isyanlar, terörizm, kıskançlık ve soygunculuk basit olarak öne sürülen cinayet işleme keyfinin yüzeysel mazeretleriydi. Bu nedenle genlerin aktarımı ile ortaya çıkacak katilleri küçük yaşlarda ayıklamak gerekiyordu. Çilke'nin düşü bundan sonra oğlanın okuldan dönüşü ve annesinin onu kucaklayarak öpüşü sahnelerine atlıyordu. Amca ve yeğenleri olayı kutlamak için büyük bir parti düzenlemişlerdi. Partiden sonra oğlan yatak odasına çekildiğinde korkudan titremeye başlıyordu. Çünkü 12 yaşındaki çocuk olayda bir hata yapıldığının farkındaydı. Sınavdan başarıyla geçememişti. Şimdi bir katil olarak büyüyecekti. Yetkili ajan Çilke'nin New York'taki mafya örgütü liderlerinden Timona Portella ile bağlantısı başlayalı 6 yılı aşkın süre geçmişti. Bu bağlantı Portella bir öfke nöbetine kapılıp kendine bağlı bir adamı öldürdüğünde başlamıştı. Ajan Çilke anında bu olaydan yararlanılacak olasılıkları görmüş, cinayetin soruşturulmaması karşılığında Portella'nın mafya muhbiri olması için bir takım düzenlemeler yapmıştı. FBI Genel Müdürü bu planı onaylamış ve işlenen cinayet olayı tarihe karışmıştı. Portella'nın yardımlarıyla Çilke, New York mafyasını ezmiş ve karşılık olarak uyuşturucu ticareti işlerini de içermek üzere Portella'nın yasa dışı etkinliklerine göz yumulmuştu. Ancak gene genel müdürün onayıyla Çilke, şimdi Portella'yı da yere sermek için planlar yapıyordu. Timona Portella, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli parayı aklamak üzere baba April'in bankalarının kullanımını elde etmeye karar vermiş, April buna karşı inatla ayak diremişti. Bir görüşmelerinde Portella, ajan Çilke'ye şunu sormuştu. Baba April'in torununun katedraldeki yemin törenine katılışında FBI ajanları da orada bulunacak mı? Kurt Çilke hemen sorunun neden sorulduğunu anlamış ve yanıt vermeden önce biraz duraksamıştı. Sonra ağır ağır konuşarak şöyle yanıtlamıştı. FBI ajanlarının orada bulunmayacağına ben garanti veriyorum. Peki New York polisi ne yapacak? Portella, o işin gereğine bakıldı demişti. Ve Çilke bu durumda işlenen cinayette suç ortağı durumuna geleceğini biliyordu. Ama baba April bunu hak etmemiş miydi? O adam yaşamının büyük bölümünde acımasız bir katil olarak davranmıştı. Sonunda büyük bir servet edinerek yasa ona dokunamadan emekliye ayrılmıştı. Onun ortadan kaldırılmasıyla elde edilecek kazanca bakmalıydı. Timona Portella, baba April'in bankalarını elde etmek için tuzağını kuracak ve elbette arka planda her zaman nükleer silah deposu kurma düşüyle yaşayan Inzio olacaktı. Çilke şansın da yardımıyla bu kötü adamların hepsini yakalayabilir ve devlet 10 küsur milyar dolar değerindeki April bankalarına RICO yasaları gereğince hiç para harcamadan el koyabilirdi. Çünkü baba April'in varislerinin bankaları satacağı ve Portella'nın gizli ajanlarıyla anlaşmaya gideceği kuşku götürmezdi. Böylece 10-11 milyar dolarlık servet suç örgütlerine karşı kullanılacak güçlü bir silah olacaktı. Ancak bu planları Georgette öğrenirse Kurt Çilke'den nefret edecekti. Bu nedenle olayı karısının kesinlikle öğrenmemesi gerekiyordu. Ne de olsa ajanın karısı farklı bir dünyada yaşamaktaydı. Ve şu anda Çilke Portella ile buluşmak zorundaydı. Ortada ajanın öldürülmüş olan Alman çoban köpekleri sorunu ile bunun arkasında kimin bulunduğu sorusu vardı. Çilke bu soruşturmaya Portella ile başlayacaktı. Timona Portella, İtalyan erkekleri arasında 50 yaşına geldiği halde bekar kalan istisna tiplerden biriydi. Oysa Portella hiçbir zaman kadınsız kalmazdı. Her haftanın cuma gecesinin büyük bölümünü kendisine bağlı bir arkadaş bulma servisinin kendisine ayırdığı yeni ve güzel bir kızla geçirirdi. arkadaş bulma servisine şu talimat verilmişti. Bulunacak kız çok genç, yüzü ve bedeni güzel, kendisi bu işte eskimemiş biri olacaktı. Neşeli ve canlı bir kız olmalıydı. Ama çok zeki ve ukala tipler istenmiyordu. Bulunacak kızla anormal ilişki kurulması amaçlanmıyordu. Timona hiç kaçınılmadan kendisiyle cinsel ilişki kurulacak bir adamdı. Belki pek önemli sayılmayacak alaycı davranışları vardı. Ama bunlar zararsız ayrıntılardı. Bu ayrıntılardan biri, bulunacak kızın Jane ya da Susan gibi Anglo-Sakson adı taşımasıydı. Bu adlar olmazsa Tiffany ya da Meryl gibi adları olan kızlar da seçilebilirdi. Timona Portella pek seyrek olarak aynı kızla iki gece geçirirdi. Cuma gecesi alemlerini Portella gene kendisine bağlı bir başka şirketin sahibi olduğu New York'un doğu yakasındaki küçük sayılabilecek bir otelin belli bir suite dairesinde yapardı. Bu dairenin iç içe iki büyük odası, banyosu ve dolapları dolu olan bir mutfağı vardı. Portella amatör ama pek yetenekli bir aşçıydı. Ana babasının Sicilya'da doğmuş olmalarına karşın Kuzey İtalya yemeklerini hazırlamakta uzmanlaşan Portella yemek pişirmeyi çok severdi. Bu geceki kızı arkadaş bulma servisinin sahibi kendisi getirmiş, adam bir kadeh içki içtikten sonra gitmişti. Portella kızla tanışıp gevezelik ederken bir yandan da yiyecekleri yemeği hazırlıyordu. Kızın adı Janet idi. Portella hızla çalışan aşçılardandı. Bu geceki menüsü Milano usulü pişirilmiş dana eti, makarna, gravyer peyniriyle hazırlanmış sos, yanında ince dilimli kızarmış patlıcan ve domates ile yeşilliklerle hazırlanmış salatadan oluşuyordu. Yemekten sonra yenilecek tatlı, çevredeki ünlü bir Fransız pastanesinden getirtilmişti. Portella iri yarı, koca kafalı, kaba tenli ve çok kıllı bir adamdı. Ancak yemek yerken hep gömlek ve ceket giyinmiş, kravat takmış olurdu. Şimdi hazırladığı yemeği büyük bir incelikle servis ediyor, pek kaba görünüşlü bir adam olmasına karşın, Janet'a özel yaşama hakkında hiç gücendirici olmayan sorularını soruyordu. Kızın kötü şansını içeren öyküyü, babasının, erkek kardeşlerinin ve sevgililerinin ihanetlerini, onu günah dolu yaşama iten ekonomik baskıları ve istenmeyen gebeliklerini dinlerken adam için için keyifleniyordu. Çünkü erkeklerin onursuz davranışlarının çeşitliliğini duymak onu şaşkınlığa düşürüyor ve kendisinin kadınlara karşı ortaya koyduğu iyiliklere hayranlık duyuyordu. Portella yalnızca onlara ödediği büyük parayla değil, her bakımdan sunduğu olanaklarla aşırı cömertti. Yemekten sonra Portella şarabı oturma odasına götürdü ve orada Janet'a altın saatler, pırlanta küpeler, yeşim taşı gerdanlıklar, kusursuz inci dizileri, yakut taşlı yüzükler ve değerli taşlı kollukları içeren altı mücevher kutusunu gösterdi. İçlerinden bir parçayı hediye olarak alabileceğini söyledi. Bunların her biri birkaç bin dolarlık parçalardı. Yıllarca önce adamlarından biri bir kuyumcunun kamyonetini soymuş ve Portella çalıntı mücevherleri ucuz fiyatla elden çıkarmak yerine kendine ayırmıştı. Şu anda kıza verdiği hediye kendisine bedavaya geliyordu. Janet uzun uzun düşünüp kendine bir saat seçti. Sonra Portella onu banyoya götürüp suyun sıcaklığını dikkatle yokladı. Kıza en sevdiği şampuan, köpük ve kokuları verdi. Kız banyo yapıp rahatladıktan sonra ikisi yatağa geçip sağlıklı bir çiftin yapacağı gibi normal ve iyi bir cinsel ilişkide bulundular. Portella aşka çok eğilimli olsa kızı sabah 4'e ya da 5'e kadar alıkoyar ve kesinlikle uyumazdı. Bu gece kızı erkenden gönderdi. Timona Portella bütün bunları sağlığını korumak için yapıyordu. Eğer yabani bir ruh hali taşısa bunun başını belaya sokacağını biliyordu. Haftada bir yaşadığı bu cinsel ilişki geceleri Portella'yı sakinleştiriyordu. Kadınlar onun üzerinde dinginleştirici bir etki yapmaktaydı. Bu kuramını her cumartesi günü gittiği özel doktorunda tansiyonunun normale döndüğünü işiterek kanıtlamıştı. Durumunu doktora söyleyince adam, "Pek ilginç," diye mırıldanmış, Portella doktorunu düş kırıcı bulmuştu. Yaşadığı bu olayın bir başka avantajı daha vardı. Timona'nın korumaları suite'in bir tarafında yalıtılmış oluyordu. Suite'in arka kapısı, girişi otelin başka bir koridoruna açılan bitişik suite'le bağlantılıydı. O suitte Portella en yakın danışmanlarının bile bilmesini istemediği görüşmelerini yapıyordu. Bir mafya liderinin özel bir FBI ajanı ile baş başa görüşme yapması çok tehlikeli bir durumdu. Kendisinden muhbir ve çilkeden, mafyadan rüşvet alan bir ajan olarak kuşkulanılabilirdi. Çilke'ye dinlenecek telefon numaralarını, baskı altına alınabilecek gücünü yitirmiş kötü kişilerin adlarını, işlenmiş cinayetlerle ilgili ipuçlarını ve bazı kirli işlerin nasıl yürüdüğünü bildiren, kimi zaman da FBI'ın yasal olarak yapamadığı bazı kötü eylemleri gerçekleştiren Timona Portella idi. Yıllar geçtikçe iki adam buluşmak için aralarında şifreye benzer bir yol bulmuşlardı. Çilke'nin elinde öteki koridora açılan suitin anahtarı vardı. Böylece Portella'nın korumalarına yakalanmadan o suite girip bekleyebiliyordu. Portella da otelde buluştuğu kızı savdıktan sonra öbür suite geçiyordu. Bu gece de öyle olmuş, Portella Çilke'nin gelmesini beklemeye başlamıştı. Ajan Çilke bu buluşmalarda her zaman biraz sinirli olurdu. Portella gibi bir adamın bile bir FBI ajanına zarar vermeye cesaretlenemeyeceğini biliyordu. Gene de Portella kimi zaman çılgınlık sınırlarına varan ölçüde asabi olabiliyordu. Yetkili ajanın yanında silahı vardı. Muhbirinin kimliğini gizlemek için korumalarını getirmemişti. Portella'nın şarap kadehi elindeydi. Ajanı karşılarken selamlama yerine geçen ilk sözleri şunlar oldu. Şimdi lanet olası hangi yıkıcı hatayı yaptık ki? Ama adam bu sözleri söylerken neşeyle gülümsüyor ve Çilke'yi üstünkörü bir sarılışla kucaklıyordu. Portella'nın koca göbeği beyaz pijamalarının üzerine giyindiği zarif bir Çin giysisinin altına gizlenmişti. Ajan Çilke sunulan içkiyi içmeyi reddetti. Kanepeye oturup sakin bir sesle, ''Portella, dün işten sonra eve gittim ve iki köpeğimi öldürülmüş, yürekleri kesilip bedenlerinin dışına çıkarılmış durumda buldum. Bu konuda sende bir ipucu bulunabileceğini düşündüm.'' dedi. Ajan bu sözleri söylerken bir yandan da karşısındaki adamı gözlüyordu. Sözlerinin adamda yarattığı etki hiç de sahte pozlara benzemiyordu. Karşısındaki koltukta oturan Portella yerinden fırlar gibi olmuştu. Yüzü öfke dolu bir ifade taşıyordu.